Ayrım 10. Kardeş Kavgası. Nikos Kazantzakis. Sayfa 104. 1 Mart. Gökyüzüyle dağlar karışıyor. Bir şey seçilmiyor. Sis her yanımızı kaplıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Sabahtan beri karı temizlemek için çalışıyoruz. Bugün savaş yok. Kızıl takkeliler inmeyecekler. Biz onlara çıkmayacağız. Tanrı soluk alabilmemiz için aramıza girdi. Öğleye doğru Stratis bize uğradı. Dostum Vasos, eski bir çoban olan Safpanos ve şeytana benzeyen Yahudi Levi ile birlikteydim. Kışlanın bir köşesinde birbirimize sokulmuştuk. Gelin demişti Stratis, size ihtiyacım var. Karda peşinden yürüdük, dizlerimize kadar batıyorduk. Herkes önündekinin izinde gitmeye çalışıyordu. Stratis boş bir evin kapısını itti. Birkaç gün önce ihtiyar bir karı koca olan evin sahiplerini tutuklayıp dikenli tellerin ardına atmıştık. Partizanlarla birlikte olan cesaretleriyle ün salmış iki oğulları vardı. Evin köşesine bir masa konmuştu. Bir balta bulduk, ateş yakabilmek için tahta parçalarını ufaladık. Bu arada eski bir kanepenin de hakkından geldik. Ocakta ateş parıldıyor, oynaşıyordu. Isıtmak için ellerimizi uzatıp ateşin çevresine sokulduk. Yavaş yavaş damarlarımızda kan dolaşmaya başladı, yüzlerimiz parıldadı, birbirimize baktık. Mutlu olması için insana çok şey gerekmiyor. Ellerimiz dua edercesine ateşe uzanıyor. Ateş bir tanrı oluyordu. Tanrıların en eskisi, en sevileni, insanlığa en çok yararı dokunanı. Sıcaklığı kuluçka tavuğun kanadı altındaki civcivler gibi kardeş yapıyordu bizleri. 5 kişiydik. Hiçbirimizin düşünceleri, işi, hayatının amacı aynı değildi. 5 ayrı dünya. Stratis matbaa işçisiydi. Panos çoban. Vasos dülger. Levi tüccar. Ben öğrenci. Oysa o an aynı sıcaklık içinde karışmış bir bütün olmuştuk. Damarlarımızın ve yüreklerimizin buza erimişti. Yan yana ocağa doğru uzattığımız ayaklarımızdan başlayan büyük bir mutluluk yükseliyor, dizlerimize, belimize, yüreğimize, başımıza çıkıyordu. İyice uyuşan Panos gözlerini kapattı ve uykuya daldı. Onu kıskanıyordum. Uyku açığımı kapatmak için gözlerimi yummaya çalıştım ama Stratis beni dürttü. ''Sizi uyuyasınız diye getirmedim buraya. Açın gözünüzü moloz yığını. Size okuyacak önemli bir şeyim var.'' dedi. Konuşurken de cebinden bir mektup çıkarıyordu. ''Çocuklar, yemin ederim ki bu mektubun cebime nasıl girdiğini bilmiyorum. Aramızda hem radikali hem komünist bildirilerini ve mektupları dağıtan bir casus olmalı. Her neyse, mektubu bu sabah cebimde buldum.'' Okudum, bir daha okudum. Ne diyeceğimi kestiremediğimden birlikte okuyup tartışabilmemiz için sizlere getirdim. Öyle ya avanak alayı, insan mıyız biz? Yoksa meleğip, kes gırtlağımı ulu tanrım, kes gırtlağımı diyerek mezbahaya gitmeyi kabullenen koyunlar mıyız? Levi alaylı alaylı göz kırptı. Buraya baksana Stratis, koca tilki sakın benimle dalga geçmeyesin. Yunanlıları Yahudilerin kafese koyduğu söylenir. Yahudileri de Ermenilerin. Bildiğim kadarıyla sen Ermeni değilsin. Beni uyutamazsın. Mektubu sen yazdın. Sakın yutmayın çocuklar. Tilki ne kadar kurnaz olursa olsun yakayı ele verir Abrahamcığım diye kendini korudu Stratis. Al mektubu yazıya ve imzaya bak. Levi mektubu kaptı, ateşe doğru tuttu. Bu mektup Topal Aleko'dan yahu diye bağırdı. Demek ölmemiş. Döktüğüm yaşlara yazık be. Aleko şeytana pabucu ters giydirecek kadar kurnaz aşçımızdı. Savaştan önce Preveze'de bir meyhane işletiyordu. Topal şişko ve bıyıklıydı. Pişirdiği çorbadan hep kılları çıkardı. Onu yitireli bir ay oluyordu. Öldürüldüğü çakallara yem olduğu söyleniyordu. Nesi var nesi yoksa yeleklerini, çoraplarını bir yerden arakladığı 4 gümüş bıçağını aramızda paylaşmıştık. ''Yaşıyor mu, yaşıyor mu?'' diye bağırdık bir ağızdan. ''Oku Stratis, nereden yazıyor mektubu, ne diyor, vay topal vay?'' ''Kime yazıyor?'' diye sordu Levi. ''Kimseye, herkese yazıyor.'' dedi Stratis. ''Kendi deyimiyle gerçek bir genelge göreceksiniz. Hey Panos, canımın içi çobanım, uyan, hepiniz kulaklarınızı açın.'' Stratis ateşe yaklaştı, sesini yükselterek mektubu okudu. ''Avanak alayı, asker parçaları, selam hepinize, benim ben, hortlayan Topal Aleko.'' Bu basit bir mektup değil, bir genelge, gözleri iyice açmak söz konusu. Maytaba alındığım mezbahadan kirişi kırıp özgür dağlardaki yiğit kişilere katılalı bir ay oluyor. İtoğlu it sürüsü, içinizi tıka basa yalanla dolduran köpeklerin söylediklerine sakın kulak asmayın. Sözde açlıktan nefesimiz kokuyormuş, tutsakları öldürüyor, Bulgarlar ve Arnavutlarla işbirliği yapıyormuşuz. Burada Yunan bayrağı dalgalanıyor. Kaç aydır sizi besleyen bıyığım üstüne yemin ederim. Bir kara takkeli yakaladığımızda seçim hakkını ona bırakıyoruz. Bizimle gelir misin? Hoş geldin öyleyse. Gitmek mi istiyorsun? Uğurlar ola. Kayıntıdan sual ederseniz dostlar, yaşasın size sandık sandık et, konserve çay, şeker ve marmelat yollayan Amerikalılar. Bir karşı saldırıda bütün yiyeceklerinizi ele geçiriveriyoruz. Amerikalılar size destek olmasa hapı yutardık doğrusu. Neyse, Truman Baba işini biliyor. Söylentiye göre size yaz için yeni araç gereçler, toplar, otomobiller yollayacakmış. Bir an önce hepsi gelse de yaza hazırlıklı girsek. Yemin ederim burada sık sık sizi düşünüyor, hepinize acıyorum. Ne zamana kadar kendinizi öldürteceksiniz salak sürüsü? Partiyi kaybettiğinizin farkında değil misiniz? Sersemsizsiniz, özgürlük için çarpışan yiğitler ve dağlılar da biz. Haberiniz yok mu? Yeni bir 1821 yaşıyoruz, avanaklar. Önceki gün komutanımız özgürlük için çarpışan her zaman küçük bir topluluktur diyordu. Her zaman da büyük yığınları yenilgiye uğratır. Size bir öğüt vereyim kuzucuklar. Ağılın çitinden atlayıp kaçın. Üstelik benim gibi topal da değilsiniz. Aşın çiti, gelin bize katılın. Yoksa hapı yuttuğunuzun resmidir yavrularım. Komutanınız kasap ne alemde? Koca kafalı çavuş Mitros ne yapıyor? Kağıdıyla kalemini yanından ayırmayan Leonidas yavrusu nasıl? Dünya yangın yerine dön. Pek üzülmez o. Ateş üstünde sümüklü böcek gibi şarkı söyler. Bizim Abraham'dan ne haber? Hep şeytanla işbirliği halinde mi? Ya çarpık bacak, yarım porsiyon stratis? Ayaklanın be geberikler, henüz geç kalmadınız. Çıkın mezarlarınızdan evlatlarım, bize gelin. Çıkın daha da ölümsüzlük suyunu için. Bu mektubu yazan, ayağına çabuk, mezbahadan kaçan, kızıl takkeli aşçı Topal Aleko'dur. Stratis mektubu katladı, cebine koydu. İşte dedi, şimdi tartışmamız gerekiyor çocuklar. Herkes düşüncesini söylesin. Yazdıkları doğruysa... Kimse konuşmuyordu. Sönmek üzere olan ateşe bakıyorduk. Yüreklerimiz de onunla birlikte sönüp gidiyordu. Tartışmak neye yarar Stratis dedim sonunda. Bırak da bütün bunları iyice bir sindirelim, sonra sözünü ederiz. Korkuyor musun dedi Stratis. Alaycı bir sesle, kaçmaya kalkarsan yakalanıp kurşuna dizilmekten mi korkuyorsun? Kurşuna dizilmekten korkmuyorum dedim. Ama pisi pisine kurşuna dizilmek de istemem. Gerçeğin ne yanda, yalanın ne yanda olduğunu daha bulamadım. Ya sen sünnetli diye sordu Stratis Levi'ye. Bana göz kırpman gereksiz. Kimseden gizlimiz saklımız yok. Açık konuş. Ben dedi Levi alaylı alaylı yüzüme bakarak, gerçeğe metelik vermem. Domuzların yüzü birbirinin aynıdır. Gözlerim çok şey gördü. Her şeye ama her şeye boş veriyorum. Ateşe tükürdü. Bir tek şey istiyorum diye sürdürdü konuşmasını. Yaşamak. Şu sıra krallar gibi yaşıyorum. Tüfeğim var, polis adam öldürmeme ses çıkarmıyor. Daha çoğunu isteyebilir miyim? Keşke savaş hiç durmasa. Kimin için öldürdüğüme gelince hiç düşünmüyorum bile. Vız geliyor bana. ''Öyleyse sen faşistsin'' dedi Stratis yan yan Levi'ye bakarak. Levi'nin suratı asıldı. ''Sen ne anlarsın be zavallı Stratis?'' diye mırıldandı, ellerini sönmek üzere bulunan ateşe uzatıp. Yeniden sustuk. Stratis bir şey söylemek istiyormuş gibi geldi bana. Teker teker hepimize baktı ama dilinin ucuna geleni çıkaramadı ağzından. Panos uyandı, ateşe baktı, esnedi. Sonra dudakları üstünde haç çıkarıp konuşmaya başladı. Baksanıza çocuklar, bir tavamız, biraz da peynirli poğaçamız, küçük bir tabak balla bir şişede rakımız olsa. Savaş olmasaydı, dedi Vasos içini çekerek. Evlendirecek kız kardeşlerin bulunmasaydı, dostlarla birlikte insan değil de yaban domuzu avına gelmiş olsaydık bu dağlara. 3 Mart. Sevmekten büyük yas bulunamaz. Çünkü insan sevdiğinden uzak kalabilir, sevmekten de güzel şey olamaz. Çünkü insan sevdiğine kavuşabilir. Burada saatler, günler, haftalar ya bir kan ve çılgınlık fırtınası halinde geçiyor ya da ölüm gibi ağır ağır. Ve ben saatler, günler ve haftalarla birlikte geçiyorum. Ama gözlerim hep sana dikili marıyor, ayrılığımızı sona erdirmek için çarpışıyorum. Bulutların güneye yönelişini izliyor, sevgiliye götürmesi için bulutlara, kuşlara, rüzgara emanet edilen haberlerden söz eden halk şarkılarını düşünüyorum. Kız penceresine oturup bulutu görüyor, yağmur olup üstüne yağan sevgiliyi karşılamak için kollarını açıyor. Sevgilim bulut ol ulaşmak için bana, tatlı bir fırtına gibi damımın kiremitlerinde şarkı söyle. 7 Mart, savaş, yine savaş. Hava biraz daha yumuşadı ama yüreklerimiz eskisinden de katı. Başkaldıranlar dağdan indiler, karşılarına çıktık. Dağın eteklerine doğru karşılaştık onlarla. Önce tüfekler, ardından süngüler işledi, sonunda boğaz boğaza geldik. Seni öldürmek isteyen bir adamın gövdesini, soluğunu, ağzından akan salyaları, seninkine karışan korkusunu, nefret ettiğinden değil, yalnızca ondan önce davranmak amacıyla içinde büyüdükçe büyüyen hırsı hissetmek kadar ürkütücü şey yok. Kin beslemeden, sırf korkudan öldürmek kadar büyük bir alçaklık olduğunu sanmıyorum. Çok genç, yalın ayak, eski çağlarda yaşayan akkalar gibi şalvar giymiş sarışın bir delikanlıyla göğüs göğüseyim. Dişlerini enseme geçirmişti. İlk anda pek bir şey hissetmedim. Beline yapışmış iki büklüm, onu yere devirmek için çabalıyordum. Ağzımızdan tek söz çıkmadı. Yalnızca körük gibi kalkıp inen göğüslerimizin, gıcırdayan kemiklerimizin sesini duyuyorduk. Ne kadar boğuştuk bilmiyorum. Dizlerimin kesildiğini hatırlıyorum. Sarışın genç bir eliyle beni hareketsiz bırakmış, öbürüyle kamasını kaldırıyordu. Birden tiz bir çığlık attı. Ayaklarımın dibine yuvarlandı. Bir bıçak arkadan onu mıhlayıvermişti. İşe karışan biri vardı. Stratis mi, Vasos mu, Panos mu yoksa? Vuranın kim olduğunu seçememiştim. Yalnızca "Sıkı dur Leonidas!" diye bağıran sesi duymuş, bıçağın parıldadığını görmüş, ben de yere yuvarlanıvermiştim. Ensemden kan akıyordu, canım yanıyordu. Geri döndüğümüzde hava kararmıştı. Vasos yanıma geldi. "Gördün mü?" dedi. "Tam zamanında gerekeni yaptım. Biraz gecikseydim cehennemin yolunu tutmuştun." Üç tutsa kaldık. Sırtından yaralanan sarışın gençle kafalarına silah edinmeyi koyup birer sopayla savaşa katılan iki çam yarması, iki kişiyle birlikte başlarında bütün gece nöbet bekleme görevi bana verildi. Bir sahan içinde kuru fasulye ile bir parça kuru ekmek verdik tutsaklara. İki dev yiyeceğin üstüne saldırıp yerde köpekler gibi tıkındılar. Sarışının canı acıyor, yarası kanıyor, bir şey yemek istemiyordu. Söze girdim. "Nerelisin dostum, adın ne senin?" "Epirliyim, Paramityalı dulun Nikolios derler bana, belki duymuşsundur." "Beni tanımadın mı?" dedim. "Yok dostum, neden? Tanımam mı gerekiyordu?" "Bu akşam gırtlak gırtlağa boğuştuk, ensemden ısırdın. Ne istiyordun benden?" "Ben mi? Senden ne isteyebilirim arkadaş? Seni ne gördüm ne de tanırım. Ya sen, bana bir gıcığın mı vardı?" "Yok." İlk kez düşünmüşçesine gözlerini iyice açarak, "Öyleyse," dedi, "öyleyse neden birbirimizi öldürmeye kalktık?" Karşılık vermedim, iyice yanına yaklaştım. "Canın acıyor mu?" "Tabii acıyor, senin adın ne?" "Leonidas." "Canım acıyor Leonidas, çok canım acıyor. Ne yaparlar şimdi bana, öldürürler mi?" "Yok be Nikolios, korkma, biz tutsakları öldürmeyiz." "Beni öldürmek isterlerse koruyacaksın değil mi Leonidas? Sana güvenim var. Burada senden başkasını tanımıyorum. Beni koruyacaksın değil mi ha? Dostuz." "Merak etme Nikolios, elimden geleni yapacağım," dedim utançtan kızararak. "Bu iş bana mı sorulurdu? Ben 5 paralık er, küçük öğrenci, komutanın karşısına çıkıp Nikolios'u öldürmemesini nasıl isteyebilirdim?" "Sana haftalarca önce anlattığım düşü hatırladım. İzmarit Tanrı'ya yakınıyordu. Adil bir tanrı olsaydın haklı olanlara güç vermen gerekirdi. Haksızlara değil. Ne yazık ki bendim bu İzmarit." 8 Mart. Bu sabah üçünü de kurşuna dizdiler. Duvara dayadıkları sırada yaralı bana bakmak için döndü. Bakışını nasıl unutabilirim? Araya girmemi, kendisini korumak, kurtarmak için komutanın yanına koşmamı bekliyordu. Ama sessiz, hareketsiz kala kaldım. Oysa acı ve öfkeyle titriyordum. Dulun Nikolios bana öylesine serzeniş dolu olarak bakıyordu ki yüreğimin ezildiğini hissediyordum. Onu bir daha görmemek için gözlerimi kapattım. Tutsakları kurşuna dizecek askerleri seçmek üzere çavuş sıraların önünden geçti. Dizlerimin çözüldüğünü hissediyordum. Ya bana seslenirse, "Gel bakalım öğretmen, kandan korkup korkmadığını anlayalım," derse ne yapardım? "Beni de öldürün, dayanamıyorum," diye haykırıp tüfeğimi mi atardım? Hayır, hayır, asla buna cesaret edemez, boyun eğerdim Mario. Çünkü sen varsın, seni görmek, bir kez daha kollarımda sıkmak istiyorum. Senin için burada ne alçaklık yaptım, ne yiğitçe davranışlarım oldu. Düşünce ve davranışlarımı artık sen yönetiyorsun. Tanrı'ya şükür, çavuş bana bakmadan önümden geçti. 3 kişi seçti aramızdan. Gözlerimi kapadım, tüfekler patladı, 3 gövde karın üstünde boğuk bir ses çıkardı. Gözlerimi açtım, Dulun Nikolios karların üstüne yuvarlanmıştı. Sarı saçları bir kızıl kan birikintisine bulanıyordu. 12 Mart. 3 gün boyunca ateşlenip yattım. Stratis bana baktı. 3 gündür mutluydum. Nerede olduğumu bilmiyordum çünkü. Dağı, savaşı unutmuş, kendimi Naxos'ta, ailemin evinde, doğduğum adada sanıyordum. Hem tek başıma da değildim, birlikteydik. Stratis, kendimi bilmeden yattığım sürece gülümseyerek hep senin adını mırıldandığımı söyledi. İkimiz de diplomamızı almıştık. Seni adama, anamla babama tanıştırmaya götürmüştüm. İşte karım diyordum onlara. Bizi kutlayın. Çürük kavun ve limon kokan küçücük, yoksul limana ayak bastık. Seni evimize götürmeden hemen yanındaki Dionysos tapınağının kayasıyla kocaman kapısını gösterdim. Bağ bozumu tanrısı Ariadne'yi, Ariadne ise Kral Minos ile Pasifae'nin kızıdır. Çevirmenin notu. Kaçırdığında buraya getirmiş, ilk kez burada bu kayanın üstünde birleşmişlerdi. Mermer blokların arasına oturduk, beline sarıldım. Ne dediğimi hatırlamıyorum ama kendimi tanrı hissettiğimi hatırlıyorum. Kabuslar içinde tanrısal bir sarhoşluk kaplamıştı her yanımı. Sanki bütün dünya dalgalar arasında yok oluyordu da, bir tek bu ölümsüz ve sarsılmaz kaya dışarıda kalıyor, biz de üstünde mutlulukla birbirimize sarılmış, göz alabildiğine uzanan ıssız denizi seyrediyorduk. Tanrı yeryüzüne dönmüş, yine Minos'un kızını kaçırmıştı. Sanki adlarından başka bir şey değişmemiş, sarmaş dolaş burada oturuyorlardı. Yalnız Dionysos şimdi Leonidas olmuştu, Ariadne de Mario. Sonra ya da aynı anda kentten bir saat uzaklıktaki yemyeşil güzel bir köy olan Egares'te dedemin bahçesindeydik. Kolum hep beline dolanmıştı, ağaçların altında geziniyorduk. Gül fidanları, elma ağaçları, meyve yüklü portakal ağaçlarıyla doluydu bahçe. Öğlendi, el kadar büyük iki kelebek saçlarının çevresinde dolanıyor, melekler gibi önümüzden gidiyorlardı. İkide bir dönüyor, peşlerinden gelip gelmediğimizi anlamak için bakıyor, sonra yine yollarına devam ediyorlardı. Bana sarılıp biraz da kuşkulu, bizi nereye götürüyorlar diye sordun. Gülüyordum. Fark etmedin mi? Hayır, cennete. 3 gün 3 gece cennette yaşadım. 3 gün 3 gece huzur, serinlik, mutluluk. Aşk böyle olmalı. Belki ölüm de. Ama bugün ateşim düştü. Gözlerimi açtım yeniden. Kışla tüfekler, süngüler ve sevgiyle üzerime eğilen Stratis. 12 Mart. Bugün de kalkamadım. Mutlu bir bitkinlik hissediyorum. Çavuş ne derse desin, tüfek tutacak halim yok. Öbürleri savaşı sürdürmek üzere gün doğarken yola çıktılar. Dağın yamaçları aralıksız patlamalarla çınlıyor. Zaman zaman bir yaralı kafilesi getiriliyor, koğuş iniltilerle doluyor. Ama ben çok yorgunum, her şey düş gibi geliyor, hiç acı çektiğim yok. Çevrem inilti ve acılı çığlıklarla kaplı. Ben yalnız seni düşünüyorum Mario, seni ve şiiri. Bütün gün düşümdeki kelebekler gibi Platon'un bir dörtlüğü bu pis kokulu koğuşta tepemde uçuştu durdu. Hatırlıyor musun ne kadar severdik bu dörtlüğü? Yüreğimle birlikte al elmayı da alın. Yüreğim kalacaksa verin elinizi bana. Yoksa teninizi andıran al elmayı ısırın. Isırmazsanız eğer pek kalamaz yarına. 18 Mart. Başı kırmızı atkıyla sarılı bir kadın bir süredir kışlanın çevresinde dolanıyor. Görünmesiyle kaybolması bir oluyor, ele geçecek gibi değil. Her görünüşü yeni bir kötü haber demek. Ya patlayan bir kamyon, ya havaya uçan bir köprü, ya da ölü bulunan 2-3 asker. Her gece ara sırada güpegündüz, dağın yamacında genç bir ses çınlıyor. Megafonla seslenen bir delikanlı olmalı. Kardeşler diye bağırıyor, kardeş olalım. Kardeşler, kardeş olalım. Bizim mert çoban Panos dehşet içinde, insan sesi değil bu, meleğin borusu, kıyamet gününü bildiriyor diyerek hat çıkarıyor. Hepimiz ekşi ekşi gülüyoruz. Ya atkılı kadın kim Panos diye soruyoruz. Yine hat çıkarıp kuşkulu bir sesle, belki Meryem Ana'dır diyor. Peki Meryem Ana adam öldürür mü? El bombası atıp köprülerin altına dinamit koyar mı? Dine küfrediyorsun Panos, lanetleneceksin. Ne diyeceğini şaşıran Panos kafasını kaşıyor. Ben bilir miyim çocuklar diye mırıldanıyor. Meryem Ana dilediğini yapar. Levi ona takılıyor. Ben de Meryem Ana şeytanın anasıdır diyorum. Olabilir, olabilir diye karşılık veriyor Panos. Her şey olabilir ama ben bir tek şey anlıyorum. Hayrola Panos, yine mi kehanette bulunacaksın? Şeytanın eline düştüğümüzü söyleyecektim. Stratis irkiliyor. Her yerde gezer, her şeyi duyar, askerleri kışkırtırdı. Ona at sineği, çalar saat adını takmıştık. Öyleyse onlar da şeytanın elinde. Demek Tanrı oyuna geldi. Tabii uyuyor Tanrı. Hepimiz bastık kahkahayı. Amma da atıyorsun be Panos, demek Tanrı da uyumuş ha diye sordum. Tabii hiç duymamış mıydın? Size de ne öğretirler anlamam. Tanrı uyur, uyuduğu zaman da şeytan uyanık durur, canı ne isterse yapar. Sırayla anlıyor musun? Şeytan uyuyunca da dizginler Tanrı'nın eline geçer. Şu sıra Tanrı uyuyor, dolayısıyla şeytanın eline düştük. 25 Mart. Ilık bir rüzgar esiyor, kafamın içinde yeşillikler bittiğini hissediyorum, yüreğim şakayık dolu. Bugün ulusal bayram, komutan bir konuşma yaptı. Kışlanın duvarına bir Yunanistan haritası astı. Kuzey sınırlarını göstererek başkaldıranların neden Makedonya ile Epir'i Arnavutlara vermek istediklerini anlattı. Gözleri parlıyor, parmağı Yunanistan sınırı üstünde titriyordu. Eline geçirmek istercesine parmağını Epir, Makedonya ve Trakya üstüne bastırıyordu. Binlerce yıldan beri diye haykırdı bütün gücüyle. Yunanlar bu toprakları kanları, terleri ve gözyaşlarıyla yoğurdular. Bu topraklar bizimdir. Düşmana ayak bastırmaktansa ölelim daha iyi. Bunun için geldik buralara çocuklar. Bunun için Epir'de çarpışıyoruz. Alçaklara ölüm, aman vermek yok. Elimize bir asi düştü mü doğru ipe çekelim. Varmak istediğimiz sonuç kullandığımız yöntemi doğruluyor. Varmak istediğimiz sonuç da Yunanistan'ın kurtuluşudur. Bu adam bana hiçbir zaman sevimli gelmedi. Katı, insandan kaçan dar görüşlü biri. Karanlık ve kötü bir güç onu yönetiyor. İçinde gururlu ve yaralı bir yırtıcı hayvan var. Bir kadın bu yırtıcı hayvanı okşayıp tatlı sözlerle yumuşatmayı bilmişti ama kadın onda yeni bir yara açarak kaçıp gitti. Yine de ona anlatılması güç bir saygı duyuyorum. Aynı zamanda da korkuyor ve acıyorum. Mert, namuslu, yoksul, verdiği savaşa inanıyor. Her an Yunanistan uğruna ölmeye hazır. Emrindekilerin hiçbiri sağ kalacağından emin değil ama hiç olmazsa şerefiyle can vereceğini biliyor. Komutanımız, çöküntü halindeki çağımızda eşine az rastlanan, ülküsünü çıkarından ve kişisel mutluluğundan üstün tutan biri. Ülkü. Doğru ya da yanlış olabilir. Önemli olan uğrunda hayatını feda etmek. Yunanistan tehlikede diye bağırdı sonunda. Yunanistan tehlikede, bizi yardıma çağırıyor. Sadık dostlarım, el birliğiyle onu kurtaralım. Sesi kesildi, tuhaf bir biçimde çukurlarına gömülü küçük gözlerinden bir damla yaş aktı. Çevreme bakındım, askerlerin çoğu ağlıyordu. Rumeli Mitros bıyığını vuruyor, Panos mucize yaratan bir ikonaymış gibi bakıyordu Yunanistan haritasına. Ardında kalan Stratis alaylı alaylı öksürüyor, sarı benizli, cılız ve şaşı Levi kötü kötü gülüyordu. Gece olduğunda kaputuma sarılıp tüfeğimden, pabuçlarımdan ve fişekliklerimden ayrılmadan öbür arkadaşlarla birlikte yattım. Ama bir türlü gözüme uyku girmedi. Düşünüyordum, komutan haklı. Bütün iş, yaşamın tek hedefi yapabileceğin bir ülkü bulmakta. O zaman eylem soyluluk kazanır, hayatın anlamı olur, insan ölümsüz bir soluğa karışıp gideceğini bildiğinden ölüm yerini ölümsüzlüğe bırakır. Bu ülkeye yurt, tanrı, şiir, özgürlük ya da adalet adı verilebilir. Önemli olan inanmak ve ülkeye hizmet etmektir. Solomos, Kont Dionysos Solomos, 1789-1857, Yunan Ulusal Marşı'nın yazarı, 1823, İlk Çağ'dan Yunan Ozan, çevirmenin notu. Ruhunun içine Yunanistan'ı ya da başka bir şeyi koy. İçinde her türlü yüceliğin attığını duyacaksın, dememiş miydi? Cümleye eklediği başka bir şey sözü, büyük ozanımızın çağını nedenle aştığını gösteriyor. Hayatımı, önem taşımayan ufacık yaşantımı uğruna feda edeceğim bir ülke edinemedim daha. Şiirle, bilimle ya da yurt sevgisiyle gözüm kamaşıyor zaman zaman, kararsız gidip geliyorum işte. Belki çok gencim, olgunluk çağına daha varamadım. Belki hiçbir zaman aradığımı bulamayacağım. O zaman hapı yuttum demektir. İnsanoğlu hayatını büyük bir ustanın emrine vermedikçe yeryüzünde hiçbir önemli şeye erişemez. 10. ayrımın sonu. Sayfa 115.